İçsel yolculuğun peşinde. Hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer. Merhaba sevgili dinleyiciler. İçsel yolculuğun peşinde adlı programımızın bugünkü konusu epigenetik ve hayatımızdaki etkileri. Bugün bu konuyu doktor öğretim görevlisi Berna Tuncer ile konuşacağız. Merhaba Berna.
Merhaba, hoş bulduk hocam. Bugün aslında konu epigenetik gibi büyüleyici bir konu. Bunu hem kendi adıma sizlerle ve dinleyicilerimizle paylaşmak benim için de hem büyük bir keyif hem de büyük bir mutluluk olacak.
Teşekkür ederiz. Peki, şimdi o zaman önce epigenetik nedir? Bunu açıklayalım mı? Çünkü bir genetikten bahsediyoruz, bir de epigenetik bahsediyoruz. Ama bunların birbirinden farkı nedir?
Tabii ki epigenetik genlerimizin nasıl çalıştığını ve bununla beraber de çevresel faktörlerin gen ifadelerini nasıl etkilediğini inceleyen bilim dalıdır. Genetik ise DNA'mızdaki bilgiyi temsil ederken epigenetik bu bilginin nasıl okunduğunu düzenler. Yani aslında bunun için epigenetikte hem genlerimiz hem de çevresel faktörlerin etkisi olarak bunu daha yalın bir tanımla ifade edebiliriz.
Yani aslında DNA'mız aynı kalırken genlerin işleyişi mi değişiyor?
Evet doğru. Çünkü DNA'mızın içeriği sabit kalsa da epigenetik mekanizmalar sayesinde genlerimiz çevresel uyaranlara bağlı olarak açılıp kapanabilirler. Ve bu da bireylerin genetik özelliklerinin farklı durumlarda farklı şekillerde ifade edilmesine yol açar. Bu bağlamda yola çıkacak olursak bir örnekle ikizlerin aynı genetiğe sahip olmasına rağmen farklı sağlık durumlarına sahip olmasını biz epigenetikle açıklayabiliyoruz.
Evet, ilginç. Bir başka soru daha sormak istiyorum. Peki epigenetik mekanizmalar dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz?
Aslında bu biraz daha teorik ve tanımsal bir bilgi ancak epigenetik mekanizma dediğimiz şey genlerimizin ifadesini düzenleyen biyolojik süreçler. Ve bunlarla ilgili de başlıca 3 ana mekanizmadan bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi yine terimsel olarak DNA metilasyonu olarak adlandırdığımız DNA'nın belirli bölgelerine metil gruplarının eklenip gen ifadesinin baskılandığı tanımdan bahsediyoruz. Örneğin günlük yüksek stres yaşayan bireylerde stresle ilişkili genlerde metilasyon artışı gözlemlenir. Bu mesela bir DNA metilasyonuna örnektir. Ne kadar yüksek stres yaşıyorsak, bu stresi yaşadığımıza dair bununla ilişkili genlerimizde o metilasyon dediğimiz sürece dair bir artış gözlemleyebiliyoruz. Bir diğeri ise yine terimsel olarak bu epigenetik mekanizma histon modifikasyonu dediğimiz mekanizma. Bu da DNA'nın etrafına sarıldığı bazı proteinler var. Bunlara histon proteinleri deniyor. Bu proteinlerin kimyasal olarak değiştirilmesiyle birlikte o genin ifadesi değişiyor. Yani o genin okunabilirliği değişiyor. Yine buna daha günlük yaşantıdan bir örnek verecek olursak, örneğin aşırı tuz tüketimi. Mesela bu histon modifikasyonu mekanizmasını etkileyerek kalp damar sistemi yani kardiyovasküler sisteme ait hastalık riskini arttırır diyoruz. Bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda aşırı tuz tüketiminin kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığını göstermekte. Buradaki mekanizma ise işte o DNA'nın etrafına sarılan proteinlerde bazı değişikliklerin ortaya çıkması histon modifikasyonu dediğimiz olay.
Yani daha örnek vermek anlamında. Şimdi sizin ailenizde kalp krizi riski olabilir, annenizde bir kalp hastalığı olabilir,
evet.
Size de bu risk olabilir. Ama siz o riski bir şekilde bertaraf ederek o hastalığa yakalanmamayı sağlayabilirsiniz. Ya da...
Evet ama o bertaraf etmek de yine yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlanabilen bir durum. Yani spor yaptığımızda, beslenmemize dikkat ettiğimizde, stres düzeyini kontrol altına aldığımız zaman o genin ifadesini işte o çevresel faktörler vasıtasıyla değiştirebiliyoruz. Yine burada bahsettiğimiz bir diğer epigenetik mekanizma da RNA dediğimiz RNA tabanlı düzenleme. Burada DNA'nın yanında RNA moleküllerinin de gen ifadelerini düzenlediğini biliyoruz. Burada da yine yaşantımızdan günlük bir örnek verecek olursak, örneğin uyku eksikliği RNA düzenleyicilerini aktive ederek metabolizmayı olumsuz etkiler. Yani bu da bir çevresel faktör. Biz herhangi bir hastalığa dair risk faktörü içeren o geni taşımış olsak bile, sağlıklı uykuyu bir yaşam biçimi haline getirerek o genlerimizin ifadesini olumlu yönde değiştirebiliyoruz veya tam tersine. Uyku eksikliği, kronik uykusuzluk, sürekli olarak az sürelerde uyku uyuma ya da kalitesiz uyku olarak adlandırdığımız sürekli bölünen bir uyku ritmi, bu bizim RNA tabanlı düzenleyicilerimizi de aktive ederek tüm metabolizmayı olumsuz etkileyici özelliğe sahip. Dolayısıyla işte biz kendimizi sadece genler değil, o genlere ait de olayı tetikleyen pek çok çevresel faktörle beraber değerlendirmemiz gerekiyor epigenetik kavramlarda.
Peki burada sadece çevresel faktörler mi etkiliyor bu mekanizmaları? Başka faktörler de var mı?
Buna büyük ölçüde evet yanıtını verebiliriz. Çünkü beslenme, egzersiz, stres ve uyku düzeni gibi çevresel faktörler epigenetik mekanizmalar üzerinde doğrudan etkili. Ancak yine çok büyük bir parantez açarak söylememiz gerekir ki genetik yatkınlık da epigenetik değişimlerde çok büyük rol oynayabilir. Yani o yüzden genetik yatkınlığı hiçbir zaman göz ardı etmemek gerekiyor. Ama o riski azaltmak istediğimizde evet, çevresel faktörlerin tetikleme etkisini azaltmak kesinlikle büyük ölçüde bizim elimizde.
Peki epigenetik sadece bireyi mi etkiliyor, yoksa son dönemde bu çok moda oldu biliyorsunuz, aile dizilimleri ve bunun gibi pek çok yöntemler özellikle epigenetik değişikliklere yol açtığını söylüyorlar. O zaman nesiller arasında da bir bağlantı var mı? Epigenetik geçiş bunu da sağlıyor mu?
Tabii ki, çünkü epigenetik değişiklikler kesinlikle nesiller arası aktarılabilen değişiklikler. Mesela bunun en çarpıcı örneklerinden biri bitkilerle yapılan bir çalışmada görülmüş. Stres altında olan bitkiler gen ifadelerini değiştirerek ortama uyum sağlama özelliğine sahip olduğu bulunmuş ve bu değişikliklerin de 4 nesil boyunca aktarıldığı. Diyelim ki çok fazla susuz ortamda yetişen bir bitki susuzluğa karşı dayanıklı hale geliyor ve bu dayanıklılığını kendinden sonraki 4 nesil boyunca aktarabiliyor veya tam tersi bunu güneş ışığı olarak düşünebiliriz. Ayrıca Atlanta'da yapılan bir çalışma, mesela badem kokusundan korkmayı öğrenen baba farelerin bu korkuyu yavrularına bile aktardığı gösteriliyor. Bu aslında korku dediğimiz duygunun epigenetik yollarla nesilden nesile aktarılabileceğini ortaya koyan bir çalışma. Veya tabii burada germ hücreleri dediğimiz yumurta ve sperm hücrelerinin bir araya gelmesinde meydana gelen epigenetik değişikliklerin sonraki nesillere de taşınabileceğini ifade edebiliriz. Yine bununla ilgili aklıma gelen bir örnekte, İkinci Dünya Savaşı sırasında mesela Hollanda kıtlığında doğan bireylerin çocukları kıtlık yaşamamış olmalarına rağmen metabolik hastalıklara daha yatkınlık gösterdiği bulunmuş yapılan çalışmalarda. Bu da bize aslında epigenetiğin sadece bireyi etkileyen bir kavram olmadığını, nesiller arasında da çok majör bir bağlantıya sahip olduğunu net bir şekilde yapılan çalışmalarda gösteriyor.
Peki başka örnekler de verebilir misiniz konuyu daha iyi anlatabilmek adına?
Tabii, yine bu konuda yapılan başka bir çalışmada mesela farelere badem kokusuna karşı korku koşullaması yapmışlar. Yani o ortamda badem kokusu varken işte bu farelere elektrik şokuyla birlikte o koşullu olarak hissettiği koku anında farenin canını acıtabilecek bir uyarı verilmiş. Ve sonrasında bu farelerin yavruları hiçbir şekilde aynı deneyime maruz kalmasalar bile badem kokusu duyduklarında korkuyla yanıt vermişler bu kokuya. Bu tamamen aslında epigenetik mekanizmanın da, epigenetik hafızanın da nesilden nesile nasıl taşındığını gösteren çarpıcı bir örnek. Yani hiçbir şekilde yavru fareler aslında o badem kokusuyla birlikte elektrik şokuna maruz kalmıyorlar, ama aynı farelerin, baba farelerin yavruları aynı kokuyu duyduklarında onlara bu uyarı verilmemiş olmasına rağmen badem kokusu onlarda korkuyu ve acı deneyimini tetikliyor. Bu aslında çok çarpıcı örneklerden bir tanesi.
Hatta sanırım 7 nesile kadar bunun
kesinlikle
de gösterilmiş.
Evet, bazı çalışmalarda mesela bunu 4 nesil olarak ifade etmişler. Bazı çalışmalarda epigenetik aktarımın ya da epigenetik hafıza olarak geçer bu genelde. Epigenetik hafızanın yaklaşık olarak 7 nesil boyunca taşınabileceğine dair çok fazla çarpıcı bilimsel çalışma örnekleri var.
Hatta bir deyim geldi şimdi aklıma. Dede erik çalmış, torununun dişi kamaşmış.
Evet evet, bu aile dizimde de çok sık kullanılır. Dede koruk yer, torunun dişi kamaşır gibi bir ifadeyle anlatılır. Yani aslında torunun hiç alakası olmadığı bir konudan dedenin yapmış olduğu, gerçekleştirilmiş olduğu bir eylem çocuğu epigenetik hafıza yoluyla ya da torunu epigenetik hafıza yoluyla kesinlikle etkileyebiliyor.
O zaman şunu söyleyebiliriz, epigenetik sağlık üzerinde de bir rol oynuyor mu?
Tabii ki epigenetik sağlık üzerinde kritik bir role sahip hatta. Bunun için örneğin kronik hastalıklar diyebiliriz. Mesela bu kronik hastalıklar da sağlıksız beslenme, şeker hastalığı, obeziteye yatkınlık yaratan genleri aktive edebiliyor kronik hastalıklar veya kanser. Bazı genlerin epigenetik olarak susturulması kanser gelişimine yol açabiliyor. Buna da bir örnek verecek olursak meme kanserinde BRCA1 geninin susturulması yine buna bir örnek olabilir. Epigenetik mekanizmaların sağlığımız üzerinde nasıl etkili olduğuna dair. Bir başka kavram da zihinsel sağlık. Çünkü travma, stres, depresyon ve anksiyete gibi durumlara yol açabildiği için bunların hepsi travma ve stres belli başlı farklı epigenetik değişikliklere de neden olabilir. O yüzden epigenetiğin sağlık üzerinde çok kritik bir rol oynadığını söyleyebiliriz.
Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz o zaman. Yaşam tarzımız epigenetiğimizi etkiler.
Kesinlikle etkiler. Çünkü sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, stres yönetimi bunların hepsi gen ifadelerimizi olumlu yönde etkilerken kötü alışkanlıklar, maruz kaldığımız çevresel toksinlerin hepsi olumsuz etki yaratabilir. Yani yaşam tarzı değişikliklerimiz epigenetiğimiz üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.
Şimdi epigenetikten bahsettik. Peki genetik ya da gen ifademiz de bu çevremiz ve yaşam tarzımız tarafından etkileniyor mu? Gen ve epigenetik kavramların farklı olduğunu konuşmuştuk. Genimizi de etkiliyorlar mı?
Ya burada zaten hani biraz önce söylediğimiz işte beslenme, stres, uyku düzeni, fiziksel aktivite gibi majör kavramlar bunlar çevresel faktörlerdir. Genlerimizin çalışma şeklini etkilediğini biliyoruz. Yine örneğin yetersiz beslenme veya yüksek stres seviyesi bunlar sadece kişi bazında değil yani bireysel olarak değil sonraki nesillerde de sağlık problemlerini etkileyen sebepler olabiliyor. Bu nedenle biz kendi bireysel yaşam tarzı değişikliklerimizde eğer ki sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları benimsersek sadece kendimizi değil beraberinde çocuklarımızı da koruyabiliyoruz. Çünkü bu epigenetiğin bireysel bazlı değil sonraki nesiller bazlı bir etkilenimi de olduğundan kendi yaşam tarzı değişikliğimiz bizden sonra gelen nesillerin gen ifadesini de olumlu yönde etkileyebiliyor.
O zaman tabii şimdi bunları konuşunca şöyle bir soru da aklımıza geliyor. Peki bu değişmiş olan epigenetik ifadeleri tekrar değiştirebilir miyiz?
Aslında her epigenetik ifade kendinden bir sonraki nesilde farklı değişikliklere uğrayabilir. Yani örneğin olumlu yönde değiştirilmiş bir gen ifadesi bir sonraki nesilde yapılan olumlu alışkanlıklarla birlikte daha olumlu bir hale getirilebilir. Veya tam tersine şu anki nesilde var olan olumsuz bir yaşam tarzı değişikliği bir sonraki nesilde tamamen olumluya çevrilirse ondan sonraki gelen nesiller üzerindeki meydana gelen olumsuzluk etkisini de azalttığını da yine ifade edebiliriz diye düşünüyorum.
Bir tane çalışma okumuştum. Dr. Herbert Benson diye bir kalp uzmanı var ve o meditasyon çalışmalarını ilk kalp hastalıklarında hastalarına uygulayan kişi. Onun yaptığı çalışmalarda meditasyon sonrasında gen ifadelerin değiştirilebildiğini göstermişti.
Evet, özellikle meditasyon, bilinçli farkındalık uygulamaları bunların hepsi gen ifademizi değiştirebiliyor.
Evet, o zaman demek ki biz epigenetik olarak almış olduğumuz şeyleri de değiştirme şansına sahibiz.
Tabii ki.
Peki bu epigenetik sinir sisteminiz üzerinde nasıl bir etkiye sahip? Onu konuşmadık sanırım.
Epigenetikte tıpkı nasıl sinir sistemi çevresel faktörlerden doğrudan etkileniyorsa, epigenetik de çevresel faktörlerden etkilenen, doğrudan etkilenen bir kavram. örneğin çocuklukta tutarlı bir bakım verenin olmaması. Yani işte anne babanın, ebeveynin yokluğu, kaybı veya sürekli olarak bakıcı değişikliği gibi durumlar. Yani sabit bir bakım veren yoksa bu o kişinin sosyal sinir sistemini düzenlemesini çok zorlaştıran bir faktör. Ve beynimizde tehlikeleri ayırt eden bir bölge var. Amigdala olarak adlandırdığımız bölge. Bu insan beynindeki amigdala gerçek ya da hayali tehlikeleri ayırt edebilecek bir bölüm değil. Bu sebeple bulunduğumuz herhangi bir günlük yaşam ortamında, şehirde veya iş yerinde yaşadığımız bir stres bile beynimiz tarafından böyle tıpkı vahşi bir doğa şartları içerisinde yırtıcı bir hayvandan kaçma deneyimi kadar travmatik algılanabiliyor ve maalesef ki bu amigdala her yaşadığımız travmatik deneyimle biraz daha büyümeye başlıyor. Fonksiyonel olarak büyümeye başlıyor. Bu da tabii fonksiyonel MR görüntüleriyle yine çalışmalarda, yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Bu da demek oluyor ki her maruz kaldığımız stres amigdalayı biraz daha büyütüyor ve bunun sonucunda genelde bu çok sık konuşulan bir şeydir. Şimdi herkes yaz dönemi içerisinde hep işte bir hafta 10 gün 15 gün tatile gitmeyi planlar ve der ki yani tatilden döndüğümde muazzam deşarj olmuş bir şekilde tekrardan hani rutin iş hayatıma geri döneceğim. Ama halbuki burada farkında olmamız gereken şey yıllar boyu strese maruz kalan bir amigdalayı da yanımızda götürüyoruz. Yani beynimizin yapısı aynı, sadece bulunduğumuz ortam farklı. O yüzden aynı stresli beyin yapısıyla ya da büyük bir amigdalayla ne kadar ortam değiştirirsek değiştirelim, orada yaşamış olduğumuz tecrübe bize olumlu olarak geri yansımayacak. Aksine döndüğümüzde ya da o tatilden döndüğümüzde tekrardan aynı stres seviyesinin üzerinde amigdalamızı biraz daha büyütmeye devam edeceğiz. Burada da şöyle bir şey söyleyebiliyoruz. Aslında bizim stres seviyemizi, epigenetiğimizi, sinir sistemimizi en güzel düzenlemenin yollarından bir tanesi stres yönetimi ve sakin bir sinir sistemi. En çok ihtiyacımız olan şey. Ve yapılan çalışmalar da yine bunu gösteriyor. Amigdala kesinlikle meditasyon pratikleriyle, bilinçli farkındalık, bilişsel davranışçı terapiyle yeniden düzenlenebilme özelliğine sahip bir sinir sistemimizin bölümü.
O zaman farkındalık çalışmaları ya da mindfulness çalışmaları gibi uygulamalar bizler için çok yararlı, değil mi?
Evet, çünkü bunlar bizi stresin olumsuz etkilerinden de koruyabiliyor. İşte farkındalık dediğimiz mindfulness uygulamaları tamamen beynimizin yapısını ve çalışma şeklini değiştirme özelliğine sahip. Burada yine bir örnek vereceğim. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada farkındalık uygulamalarının amigdalanın kronik olarak aktif olmasını engellediği ve stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığı gösterilmiş. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz, düzenli farkındalık pratikleri aslında epigenetik mekanizmalar aracılığıyla sinir sistemimizde ciddi kalıcı değişiklikler yaratma özelliğine sahip. Ki insanın sinir sisteminin de en önemli özelliği nöroplastisite dediğimiz yeniden şekillendirilip kendini düzenleme özelliği. Bunu sağlayabilmek için de işte farkındalık pratikleri gerçekten çok fazla bu noktada işimize yarıyor.
Aynen öyle. Yani tekrar beynimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Şimdi şunu da biliyoruz işte travmalar bedensel izleri yaratır gibi söylemler var. Bu konu hakkında ne söyleyebilirsiniz? Madem işte epigenetik aktarım diyoruz, travmanın aktarılmasını konuşuyoruz. Ne tür şeyler olabilir?
Ya burada tabii travma yaşayan bireylerde gözlemlenebilecek çok yaygın problemler olan kronik sırt ağrısı, migren, sindirim problemleri ve fibromiyalji gibi sorunlar çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bunların hepsi bedensel semptomlarla ifade edilen duygusal bir yük göstergesi aslında. Epigenetik de travmaların bu semptomlarla nasıl ilişkilendirildiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Burada tabii işin içerisine travma girdiği zaman mutlaka bir psikiyatri, psikoterapi, beraberinde bilişsel davranışçı terapi gibi farklı yöntemlerin de devreye girmesi lazım ama en azından epigenetik kavram dediğimizde travmaların bedende ortaya çıkan ağrı, migren, sindirim problemi gibi durumlarda bunları nasıl ilişkilendireceğimizi anlamada bize yardımcı olabilir.
Çok teşekkür ederiz. Merak ettiğim bir konu daha var. Epigenetik araştırmaların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz ya da bununla ilgili bilginiz var mıdır?
Bu epigenetik alanında aslında bireysel olarak baktığımızda yani bunu kişiselleştirilmiş tıp dediğimizde bunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu görebiliyoruz. Çünkü artık kişilerin genetik ve epigenetik profiline göre özel tedavi yöntemleri geliştiriliyor. Bununla birlikte yine epigenetik mekanizmaları hedef alan ilaçların geliştirilmesiyle hem kanser hem de bazı nörolojik hastalıklar gibi alanlarda hakikaten devrim niteliğinde ortaya çıkabilecek çok ciddi ilerlemelerin beklendiğini söyleyebiliriz.
Mesela basit bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Hakikaten bireysel farklılıklarımız var ve bunları dikkate almak gerekiyor. Beslenmede de öyle. Mesela bir maydanoz işte ödem atıcıdır, çok iyi gelir. Ödem atmak için maydanoz yiyin diyorlar. Fakat bir başka kişi için o maydanoz son derece tehlikeli bir şey olabilir. Yani orada sanırım epigenetik olarak nasıl kodlandığımız ve bize neyin uygun olduğunu önce belirlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet, evet çok doğru. Yani bu konuda kişiselleştirilmiş tıp ya da işte o bireysel tıp dediğimiz her hastanın hakikaten tek başına ayrı bir birey olarak değerlendirilip tedavi programının da aynı şekilde o kişinin genetik ve epigenetik profiline göre düzenlenmesi ilerleyen zamanda çok çığır açıcı tedavi yöntemlerini ve gelişmeleri beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.
Aynen öyle. Evet, buna dikkat çekmemiz gerekiyor diye düşünüyorum gerçekten. Peki o zaman bu bireysel olarak yaklaşımlar hastalıkları tamamen önleyebilir mi?
Aslında buna tamamen diye bir cevap vermek çok doğru olmaz. Belki tamamen değil ama hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde gerçekten epigenetik yaklaşımların çok büyük bir ilerleme sağlayacağını söyleyebiliriz.
Bu konuda da çalışan benim bir arkadaşım var. Kendisi çocuk hastalıkları uzmanı. Şu an İngiltere'de yaşıyor ve epigenetik çalışmalarla uğraşıyor. Hatta epigenetik koçluk eğitimleri veriyorlar. Bu konuda insanları farkındalıkla bilinçlendirmeyi ve kendi çalışmalarını özellikle bu konu üzerinden kendi danışanlarına veya hastalarına yardım etmelerini gerektiğini söylüyorlar. Ben de ilk onunla bunları duymuştum ve bu konuda gerçekten biraz daha farkındalığımızın artması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz de size teşekkür ediyoruz. Peki son olarak dinleyicilerimize epigenetik konusunda neler önerirsiniz?
Yani bu konuda en önemli kural bence dengeli bir yaşam tarzı benimsemek. Ve epigenetikle ilgili de bilimsel olarak desteklenmiş öneriler şöyle sıralayabiliriz aslında. Bunlardan birincisi beslenme. Özellikle folik asit ve B12 vitamininin yeterli düzeyde olması DNA metilasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahip. Bir diğer alt başlığımız stres yönetimi. Çünkü bu konuda da ne demiştik? Bilinçli farkındalık ve meditasyon gibi yöntemlerin genler üzerinde olumlu etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyebiliyoruz. Bir diğer alt başlığımız ise egzersiz. Yine düzenli egzersiz uygulamaları DNA'nın onarım genlerini aktive ederek sağlıklı yaşlanmaya katkı sağlar, sağlıklı yaş almaya katkı sağlar. O yüzden fiziksel aktivite ve egzersiz hayatımızın olmazsa olmazlarından bir tanesidir diyebiliyoruz. Ve bir diğer önemli alt başlığımız da kesinlikle uyku. Yeterli uyku da epigenetik mekanizmaların düzgün çalışmasında oldukça önemli bir etkiye sahip.
Evet, hele son dönemlerde uyuyamayan biri olarak.
Ya bu kaliteli uyku hakikaten o kadar önemli ki ben de bu son dönemde bunu fark ettim kendimde. Sürekli olarak bir zihnimin bir yere yetişme halinden dolayı geriye dönüp baktığımda resmen böyle kendime uyku günlüğü tuttum ve diyorum ki her gün ne kadar uyumuşum ve sabah hangi kalktığım sabah dinç kalkmışım buna bakıyorum. Yani şöyle bir 15 gün geriye dönüp baktığımda hakikaten en çok zorlandığım konulardan bir tanesi uyku şu an. Fiziksel aktivite tamam, stres yönetimi elimden geldiğince tamam, beslenme kısmı tamam ama uyku kısmında hep bir açık var nedense. Ya bunu ya sadece epigenetik kavram bazında değil, genel sağlık bazında düşündüğümüzde de uyku bizler için, bedenimizin yenilenmesi için çok çok önemli bir faktör. Buna hepimiz dikkat etmeliyiz.
Evet, uyku şu an elimizdeki en kıymetli şey neredeyse, değil mi? Evet, bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. İlginç bir konu ve daha da araştırılmaya değer bir konu olduğunu görüyoruz. Ve bilimle ilgilenen dinleyicilerimize de bu konuda bilgi paylaşmak ve bu konu hakkında konuşmak benim için de çok keyifli oldu. Evet sevgili dinleyiciler, bugün epigenetik biliminin derinlerine daldık ve bu konu üzerinde konuştuk. Sevgili Berna'ya da çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda da bilgi paylaşmak benim için çok keyifli. Çünkü çok açık bir alan ve sonrasındaki ortaya çıkabilecek gelişmeler de çok heyecanlandırıcı. Ve ben eminim ki epigenetikle ilgili bizler kendi hayatımızda belli başlı yaşam tarzı değişiklikleri yaptığımızda hakikaten genlerimizin ifadesini dahi değiştirebilecek büyük etkilere sahibiz. Bu sebeple bu dünyadaki en değerli hazinemiz aslında bedenimiz ve ona iyi bakmak ve her türlü sağlıklı yaşam tarzı değişkenliğini şu andan itibaren günlük yaşantımıza dahil etmenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım.
Bir de çocuklarımıza daha sağlıklı bir beden bırakmak, değil mi?
Kesinlikle.
De bu da var. Evet sevgili dinleyiciler, haftaya aynı saatte yeni bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
İçsel yolculuğun peşinde hazırlayıp sunan Gülnur Öztürk ve Berna Tuncer.